havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Gün ortasında gününüz aydın olsun. 23 Ocak 2023 Pazartesi saat 15'i 5 dakika geçiyor ve biz Anlat Bana da yine karşınızdayız. Yepyeni bir haftaya girdik. Okullar tatil oldu ancak siyaset çalışmaya devam ediyor. Niye? Seçime 3,5 ay kaldı. 14 Mayıs artık kesin tarih gibi görünüyor diyelim. Yine de ihtiyatı elden bırakmayalım. Peki bu haftanın gündeminde ne var? Öncelikle kabine toplanıyor. Gündemde Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırması diyor ilgili bakan. Ama biz diyoruz ki borç çoksa yapılandırma da çoktur. Doğal olarak çok borca karşılık büyük yapılandırma demek durumundayız. İkinci önemli konu yine bizi ilgilendiren HDP'nin kapatılması ile ilgili durum. Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatma davası kararını erteleme talebini bu hafta görüşecek. Bu konu da önemli ama ekmek biliyorsunuz Türkiye'de aslanın midesinde değil, bağırsaklarına ineli çok oldu. Ekmek fiyatıyla yatıyor, ekmek fiyatıyla kalkıyoruz. Çok normal. Satın alma gücümüz yok. Fiyat artışları karşısında çaresiziz. Ekmeğe Şubat ayı içinde zam gelir mi? Tartışma konusu bu. Tabii ki Fırıncılar Federasyonu var. İstanbul Fırıncılar Ekmek İşverenler Sendikası var. Her kafadan bir ses çıkar ama biz tabii ki ekmeğe zam gelip gelmeyeceği konusunu detaylı olarak izleyeceğiz. Halil İbrahim Balcı, Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı, zam yok diyor. O hep öyle söylüyor. Kendisi kusura bakmasın, biz onu izliyoruz ama o hep yok dediğinde mutlaka zam geliyor. Ve sözü uzatmadan bizim için yine önemli bir konu, Brezilya ile Arjantin, Latin Amerika ortak para birimi planlarını açıkladılar. Önemli bir gelişme, izlemeye devam edeceğiz. Sözü uzatmayalım çünkü epey konuğumuz var. Ana gündem konumuz bir küçük çocuk. Biz bu çocuktan ülke olarak çok etkilendik. Annem bana karne hediyesi olarak 3 dilim ne et alacak dedi. İşte bizim konumuzda çocuklarımız kırmızı ete hasret mi? Et yiyebiliyorlar mı? Kişi başına ne kadar et tüketiyoruz? Kırmızı et piyasasında problem ne? Canlı hayvan ithal edilecek mi? Gıda komitesi ne diyor? Hazine Bakanlığı, Maliye ve Hazine Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı'nın canlı hayvan ithaline ilişkin görüş ayrılıkları ne durumda? Bunu konuşacağız. İlk konuğumuz Saadettin İnan, Milli Gazete'nin haber müdürü. Saadettin İnan, gününüz aydın olsun.
Çok teşekkür ediyorum Melih Hanım. İyi yayınlar. Bizleri de dinleyen, radyo dinleyen arkadaşlara da buradan iyi yayınlar diliyorum.
Saadettin İnan, en iyi et piyasasını izleyen isimlerden birisi olduğunu biliyorum. Öncelikle bizim temel sorunumuz nedir?
Şimdi bizim o geçen hafta karne, tam o cuma günü karneler dağıtırken ufak çocuğun kullandığı iki cümle bizim aylardır yıllardır anlatmaya çalıştığımız, yazıp çizerek işte sizin de yaptığınız programlarla özellikle hayvancılıkta veya da tarım sektöründe yaşananları anlatmaya çalıştığımız iki cümlede özetleyiverdi. Yani normalde ürünlerde artık bir normal olması gereken bir ürünün, bir gıda maddesinin artık bir lüks gıdanın da ötesine geçerek insanların artık böyle bir hediye noktasına gelmiş olması gerçekten acı bir durum. Türkiye'nin gerçeğini yansıtan bir durum. Bir taraftan Sayın Tarım Bakanımız Türkiye'nin gayri safi milli tarımsal hasılada işte Avrupa'da birincisiyiz diye övünürken öbür tarafta hayvancılıkta geldiğimiz noktayı acı bir şekilde ortaya koyan tablo. Bizim hayvancılıkta bu noktaya gelmemizin, yani hem hayvan hem sütte bu noktaya gelmemizin ana nedeni, tabii birçok sorun var ama sürdürülebilir bir piyasanın olmaması, yani üreticinin kazanabileceği bir ortamın sağlanamıyor olması. Yani insanlar bir şekilde yatırım yapıyorlar, emek veriyorlar, zamanlarını bu üretime harcıyorlar ama bakıyorsunuz bir kararla bütün o verilen emekler direkt çöp oluyor. Bunu sütte de yaşadık, ette de yaşadık maalesef. Şu anda yeterli hayvanımız kalmadığı için biz yurt dışından besilik değil, zaten besilik hayvan ithalatı açılmıştı. Bir de kasaplık hayvan ithalatı açıldı. Et ve süt kurumu öncelik Macaristan'dan 5000 baş, Brezilya'dan da 15.000 baş kasaplık hayvan getirilecek. Bunlar kesilecek ve doğrudan tarım kredi marketleriyle et ve süt kurumunun satış mağazalarında vatandaşa satılacak. Pekala, fiyatlar düşecek mi? Yani bu ithal edilen hayvanların eti piyasaya sürüldüğünde vatandaşa bunun katkısı ne olacak diye baktığımızda aslında fiyatlar düşmeyecek. Ama kurum zararına bu satışı yapacağı için en azından seçim sürecine kadar fiyatlar baskılanacak. Zararına et satacağı için vatandaş tarım kredi marketlerden kaç liraya satacaklarını daha bilmiyoruz ama et ve süt kurumunun satış mağazalarında şu anda bir kilo kıymanın kilosu 85 lira. Seçim sürecine kadar da bu fiyatlarda bir artış yapacaklarını düşünmüyorum. 85-90 liradan kıyma vatandaşa satılmış olacak. Ama normal piyasada kasapta bir kilo kıymanın fiyatı şu anda 180 ile 220 lira arasında değişiyor. Sadece bu kasaplarda değil, aynı zamanda tarım kredi marketlerinde de benzer bir fiyat var. Aslında et fiyatlarının bu noktaya gelmesi maliyetlerdeki o artışlardan kaynaklanan bir durum. Maliyetlerde ciddi bir artış var maalesef. Biz o maliyetlerdeki artışı bir taraftan vatandaşımız eti tüketemeyecek noktaya getirirken öbür taraftan da biz üreticimizi enflasyona ezdirdiğimiz için üretime de büyük bir darbe vurduk ve ciddi bir hayvan açığı olduğu için ithalatta bir noktaya kadar kapatmaya çalışacağız.
Araya girebilir miyim? Merak ettiğim konu şu. Geçmişte benzer hataları yaptık biz. Bizim sağlıklı ve sağlam bir hayvancılık politikamız yok. Yatırım yapanların da durumuna, ölçeğine bakmamız lazım. Bizim elimizde sağlam, sağlıklı bir hayvancılık envanteri var mı?
Maalesef. Yani şu anda Türkiye'de küçükbaşta ve büyükbaş süt hayvancılığı ve besi hayvancılığı olsun ne kadar bir hayvan varlığımız var dediğimizde sağlıklı bir envanterimiz yok. Tabii ki Tarım Bakanlığı'nın elinde belli rakamlar var ama en basitinden biz kulak küpesi sorununu çözemediğimiz için ciddi bir kayıt dışılık var. Ve hayvancılığı da güzel gösterebilmek için belirlenmiş, daha öncesinden ayarlanmış rakamlar üzerinden bir genel toplam hayvan sayımız var. Fakat onlar gerçeğe yansıtmadığı için sağlıklı politikayı da zaten oradan üretemiyoruz.
Önemli bu söylediğiniz konu. Sağlam, sağlıklı bir envanter yok. Böyle olunca da açıkçası 2 yıldır gelen çığlıkları kimse duymak istemedi. Canlı hayvan ithalatı gerekli mi değil mi? Tarım Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı aynı konuda, aynı düşüncede mi?
Şu anda herkesin kafasında işte Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı, o tarihte yapılır mı bilmiyoruz ama 14 Mayıs yani tamamen herkes seçimlere kilitlenmiş durumda. Seçim öncesinde et fiyatlarının piyasada tartışılması istenmiyor. Bunun için alelacele bir ithalat kararı alındı. İşte bu peyderpey hayvanlar ithal edilerek eti piyasaya sürülecek. Baktılar daha da olmadı. Doğrudan kemiksiz et ithalatı da yapılacak. Şu anda Efes kurumunun gündeminde kemiksiz et ithalatı da var. Bunun için Bosna Hersek ve öncelikli olarak Sırbistan ve Bosna Hersek'te şu anda heyetler gönderilmiş durumda. Orada arayış içindeler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı'nın ithalat konusunda oturup bir işte gıda komitesinde bu konunun konuşulduktan sonra kararı alınmış değil. Burada Et ve Süt Kurumu'nun Kasım ayında Tarım Bakanlığı'na sunduğu bir rapor vardı. Tabi bu raporu biz kamuoyuna açıklanmadı. Ama biz takip ettiğimiz bir alan olduğu için oradan haber kaynaklarından aldığımız, edindiğimiz bilgiler doğrultusunda biz bunun o dönemde haberini yapmıştık. Et ve Süt Kurumu acil kodlu bir rapor hazırlayıp Tarım Bakanlığı'na sunuyor. Bizim acil bir şekilde kasaplık hayvan ithalatını yapmamız gerekir. Yoksa Ramazan öncesi tam seçim atmosferinde et fiyatları ciddi anlamda ülke gündeminde başa rol oynayacak. Bunun önüne geçmemiz gerekir denilerek bir rapor sunuluyor. Zaten o raporun ardından Et ve Süt Kurumu zaten kasaplık hayvan ithalatıyla ilgili çalışmaları başlatıyor. Ve en son işte bu fiyatların artmasıyla da birlikte Sayın Tarım Bakanı çıktı. Et fiyatlarında bir spekülasyon varmış diyerek işte bunun tedbirini alıyoruz dedi ve bir açıklama yaptı. Normalde zaten et fiyatlarında bir spekülasyon yoktu ama şimdi Tarım Bakanlığı'nın kendi uyguladığı yani son özellikle son bir yıldır hem süt hayvancılığında hem besi hayvancılığında uyguladığı yanlış politikaların üstünü örtmek için bir suçlu bulmaları gerekiyordu. Bunun da sanki üretici burada bir suçluymuş gibi yani et fiyatlarında spekülasyonu yapan üreticiymiş gibi bir adres göstererek Tarım Bakanlığı'nda bu et fiyatlarında spekülasyon yapanlara karşı sözüm ona ithalatla işte onları
terbiye etme. İthalatla üreticiyi terbiye etme ama seçim öncesi et fiyatlarını tırmandırmama. Artı Ramazan geliyor. Ramazan'da et yiyoruz, fiyat istikrarı var diyebilmek için yürütülen bir yolculuk. İyi güzel hoş da dünyada hayvan var mı? İstedikleri fiyattan, doğru fiyattan hayvan olabilme şansları var mı?
Meli Hanım, bu Macaristan'dan ithal edilen 5000 hayvanın ortalama canlı hayvan ağırlığı olarak 3.30 Euro'dan ithalat yapılıyor şu anda. Yani bunu normalde karkas kesim fiyatına vurduğumuzda 120 ile 122 TL arasına karşılık geliyor. Et ve Süt Kurumu'nun yerli besiciden aldığı karkas alım fiyatı 116 lira. Yani biz ithal ettiğimiz hayvanı yerli üreticimize verdiğimiz fiyatın üstünde bir rakamla ithal ediyoruz. Tabii ki bu dönemde ithalat özellikle kurların yüksek olmasından dolayı yurt dışında da yani tamamen hayvan yok diyemeyiz. Hayvan var ama maliyeti yüksek. Hem yurt dışındaki piyasaların bu gıda arzındaki yaşanan sorunlardan dolayı hem de bizim kendi kurumuzun yüksek olmasından dolayı biz maliyetli bir şekilde ithalat yapıyoruz. Yani geçmişte aslında kurların düşük olduğu dönemlerde ithalat çok cazipti ve o dönemlerde biz çok ithalat yaptık. Üretimimizi tamamen dinamitlemiştik. Şu anda ithal etmek zorundayız. Maliyetini artık düşünmüyoruz. Yani
Peki önemli bir konu. Şu an maliyeti düşünmeden ithalat yapmak durumundayız. Denizin dibi görünüyor çünkü de. İthalat lobisi kim?
Burada ithalat lobisi kim? Özellikle bakanlık ayağındaki yapıyı sorgulamak gerekiyor. Biz Kasım ayında...
Hangi bakanlık? Sadece Tarım Bakanlığı mı? Hayvancılık Genel Müdürlüğü mü? Maliye ve Hazine Bakanlığı'na hiç bakmayalım mı?
Maliye Bakanlığı'na da bakmamız gerekir. Tarım Bakanlığı'nda sorgulamamız gerekir. Ticaret Bakanlığı'nda sorgulamamız gerekir.
Çok önemli bir bakanlık Ticaret Bakanlığı.
Bütün bu gıda ile alakalı bakanlıkların hepsini aslında sorgulamamız gerekir. Çünkü biz Kasım ayında kasaplık hayvan ithalatının çalışmasının başlatıldığını haberini yaptığımızda o dönem bakanlık bizim bu haberimizi yalanlayamamıştı. Et ve Süt Kurumu arayan birlik başkanları olmuştu bu haber doğru mu diye kesinlikle yalanlamışlardı. Çünkü o dönem eğer bizim haberimizi yalanlamış olsalardı biz bugün kasaplı hayvan ithalatının önüne geçmiş olacaktık. Ama Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü olsun, Sayın Bakan olsun bu ithalat çalışmasını yalanlamayarak, bilerek veyahut da bilmeyerek, doğrudan veyahut da dolaylı yoldan bu ithalat lobisine ekmeğine yağ sürmüş oldu.
Yani bürokrasi mi diyorsunuz?
Bürokrasi bir şekilde bu yapının işin içinde. Çünkü siz ithalatla ilgili çalışma başlatıyorsunuz fakat bunu kamuoyuna açıklamıyorsunuz. Kamuoyundan da bu ithalat çalışması doğru mu diye sorulduğunda da bunu yalanlıyorsunuz. Sonuçta böyle bir devlet, böyle bir kamu yönetimi olamaz. Eğer gerçekten bir ithalat yapılacaksa, bu kamuoyundan gizli bir şekilde yapılıyorsa burada birçok soru işareti var demektir. Bu soru işaretlerin sorgulanması gerekir.
Peki, başka bir noktaya, şimdi tam da konuyla alakalı, geçen hafta değil mi Gaziantep Koyun Keçi Birliği'ne kayyum mu atandı?
Kayyum atanması için karar alındı.
Neden kayyum atanıyor?
Biz birlik başkanıyla görüştüğümüzde orada tabii 3 tane gerekçe söylemişler, ortaya koymuşlar. Ama bu işin temeli Ağustos ayında özellikle küçükbaş hayvan üreticileri artık böyle isyan noktasına gelmişti. İnsanlar ürettikleri, bin zahmetle yetiştirdikleri hayvanları zararına dahi olsa satamayacak bir duruma gelmişlerdi. Ve bu insanlar haklı olarak seslerini duyurabilmek için Gaziantep'te bir yol kesme eylemi yapmışlardı. O dönem o yol kesme eyleminin faturası direkt oradaki birlik başkanına kesildi. Hem o Gaziantep valisi olsun, hem Gaziantep belediye başkanlığı olsun, hem de Tarım Bakanlığı'nın üst düzey bazı bürokratları doğrudan o birlik başkanına yönelik görevden alınmasıyla ilgili zaten bir hamle başlatılmıştı. Ve akabinde hemen bir müfettiş gönderildi ve geçtiğimiz haftada işte kayyum atanacağına dair bir karar birlik başkanına iletilmiş.
Çok yani, ilginç, çok ilginç. Koyun ve keçi birliğine kayyum atanacak. İnanılır gibi değil. Yerel yönetim değil. Büyük bir şirket değil. Neden koyun birliklere kayyum atanır? Apayrı bir tartışma konusu. Onu ayrı konuşalım, olur mu? Diğer birlikleri de bu yüzden izlemeye, incelemeye aldık. Çok ilginç olduğunu görüyoruz. Birlikler sussun seçim öncesi. Sesini çıkarmasın tavrımı bilemiyoruz. Teşekkür ediyoruz Saadettin Bey.
Ben de çok teşekkür ediyorum Melih Hanım.
Görüşmek üzere. İyi çalışmalar diyoruz. Ve sözü uzatmıyoruz. Neden? İşte tablo ortada. Sorun var. Sorun, sağlam bir envanter yok. Sağlam bir bilgi yok. Politika yok ve Türkiye'nin çocukları et yiyemiyor. Türkiye'de çocuklar et yiyemiyor ama et piyasasındaki temel soruna makro açıdan bakmak lazım. Bu defa Profesör Doktor İbrahim Atilla Acar, Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi karşımızda. İbrahim Bey.
Merhabalar Melih Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun, nasılsınız?
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İnşallah güzel haberlerle daha iyi olacağız.
Ben istiyorum ki bu ülkenin çocukları et yesin, süt içsin. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Et tüketimimizde durum nedir İbrahim Bey? 1,5 yılda nereden nereye gelmiş olabiliriz?
Et tüketiminde genel olarak bir değerlendirme yaptığımız zaman şimdi iki tane veri var. Bir kırmızı et üzerinden tüketim var. Bu rakam 15 kilogram civarındaydı bundan 3-4 sene öncesine kadar. Pandemi öncesine kadar. Ama sonra pandemi öncesindeki bu ekonomik dalgalanmalar sonucunda fiyatlardan da olsa gerek biz 7-8 kiloya kadar düştük.
Şu an tüketimde. Türkiye'de kişi başına et tüketimi 7-8 kilo civarında.
Kırmızı et. Bu kırmızı et.
Biliyorum.
Ancak Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler'in hazırlamış olduğu toplam et tüketimi konusunda biz 25 kilogram civarını yakalamış vaziyetteyiz. Ancak bu da diğer etrafımızdaki ülkelerle kıyasladığımız zaman Afrika ülkeleri seviyesinde oluyor. Alttaki.
Şimdi bunun Afrika... altını çizelim. Biz krizle birlikte, adına kriz demiyoruz ama kur fırtınası ve yüksek enflasyonla birlikte kişi başına et tüketimini, kırmızı et tüketimini, çünkü kırmızı eti konuşuyoruz, 7-8 evet. kiloya indirdik. Evet, evet. Birleşmiş Milletler diyorsunuz değil mi?
Evet, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü ikisinin
ortak verisine
var.
Göre 25 kilo.
Toplamda
bu da
25 kilo.
Bu da Afrika verilerine eşit, öyle mi?
Evet, evet.
Yani tamam, et tüketmiyoruz biz, öyle mi?
Biz et tüketiminde çok gerilerdeyiz. Sadece kırmızı et üzerinden bu uluslararası verilerimiz yok tabii. Ama beyaz et, kırmızı et karışık olarak verdiğimiz zaman biz 25 kilograma ancak ulaşabiliyoruz. Bunun mesela Avrupa örneklerinde 50-60 kiloya kadar çıkıyorlar. Amerika 100 kiloya çıkıyor mesela. Rusya 50 kiloya gidiyor. Yunanistan 40 kilo civarında. Yani kırmızı ve beyaz et tüketimi birlikte sayıldığı zaman bunlar çok yüksek veriler. Tabii içerisindeki o protein değerlerinin insanın zihni, beyni çalıştırmasıyla ilgili olarak bunların ne kadar besleyici ve kişileri destek olduğu da açıkça biliniyor artık. Bu konu biraz belki gıda mühendislerinin ve sağlıkçılarının konusu olabilir ama biz beslenme konusunda gerekli ihtimamı gösteremiyoruz ve ortamı sağlayamıyoruz.
Peki ben hemen araya gireceğim. Verileri verdiniz. Sizce siz çok iyi bir makrocusunuz ama tarım, canlı hayvan, bununla ilgili de çok güzel analizler yapıyorsunuz. Temel sorunumuz nedir bizim? Hayvan ithalatı, canlı hayvan ithalatı çözüm mü? Çözüm ne?
Melih Hanım, şimdi canlı hayvan ithalatını çözüm olarak belli bir süre için görebilirsiniz. Yani ortamda, piyasada, fiyatlardaki afaki bir yükseliş gerçekleşmiştir. Üreticiyi ya da piyasayı terbiye etme açısından, biraz önce söylediğinizi ben de tekrar edeyim. Terbiye etmek açısından kısa süreli bir işlem yapılabilir. Ancak 5.000 Macaristan'dan, 15.000 Brezilya'dan toplam 20.000 siz hayvan ithal ederek toplam 20 milyona yakın olan büyükbaş yükünü, popülasyonu değiştiremezsiniz. Fiyatları etkileyemezsiniz. Sadece çok kısa bir süreliğine piyasada bir dalgalanma oluşturursunuz. Bu dalgalanma sizin operasyonel gücünüz haline gelmez. Nasıl ki ameliyat yapmak için hastaya anestezi uyguluyoruz. Anestezi süresince gerekli işlemleri yapıyoruz ama sonrasında iyileşme süreci başlıyor. Şimdi bu, biz 20 bin hayvanı ithal ettiğimiz zaman bu süre içerisinde acaba hayvancılıkta iyileşmeyle ilgili bir takım önlemler alabilecek miyiz? Bu önlemleri hayata geçirdiğimiz zaman diyelim ki 3 ay 6 ay sonra yeni bir tabloyla karşılaşacak mıyız? Bizim önümüzde bir 2009-2014 örneği var. Bu dönem içerisinde 3 milyon hayvan ithal ettik biz 2009-14 aralığında, 5 sene içerisinde. Sonra 14 yılında biraz duruldu, 15 yılı ile 18 yılı arasında 4 milyon ithalat yaptık. Yani hayvan ithalatı bu seviyelerde olmalı ki piyasayı etkilesin, piyasayı değiştirsin, piyasaya yön versin. Ama biz bunu bu 20 bin hayvanla piyasayı bu şekilde etkileyemeyiz. Ve bu da sadece geçici bir operasyon olur. Yani bahsettiğiniz gibi belki 3-4 aylık bir etki oluşturur. Bunlar uzun soluklu operasyonlar gerektiriyor. Şimdi bizim önümüzde bir üretici sorunumuz var. Mera sorunu var. Yem sorunu var. Veteriner sorunu var. Bir de çoban sorunumuz var. Bunları hepsini birden biz yapabildiğimiz zaman çözeceğiz. Çünkü çobanlık mesleğini tercih eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı azalmış vaziyette. Ben son olarak Kars'la ilgili bir örneği Yavuz Donat'ın yazısından görmüştüm. Oradan aktarmış olayım. Kendisi diyor ki, oradaki Besiciler Birliği Başkanı ile konuşarak aktarmış bu veriyi. 20 bin çobanımızın 15 bini Afganlı diyor. Kendi insanımız çobanlık yapmak istemiyor diyor Besi Başkanı. Biz bunlara 15 bin lira da maaş veriyoruz diyor. Yani burada bizim bu politikaları tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Köyler boşalıyor, tarımsal araziler kullanılmıyor.
Evet.
Üretimden vazgeçmiş vaziyetteyiz. Hayvancılık bunları gerektiren bir şey. Yem için biz saman ithal ediyorsak o samanı Türkiye'de üretebilecek bizim arazilerimiz kat be kat fazla. Ama üretim yoksa siz onu ithal edersiniz.
Haklısınız. Çobanımız yok, ithal. Yem yetiştiremiyoruz, saman ithal ediyoruz. Üretebiliriz, üretmiyoruz. Meraları ne yaptık? İmara açtık. Üretim yapmayı düşünmüyoruz. Hayvan besiciyi de suçluyoruz. Sonra da ucuz fiyata et yemek istiyoruz. Peki, ben size teşekkür ediyorum. Kolay
ben
gelsin diyorum.
Melih Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun.
Kolay gelsin.
Ancak tüketici de uygun fiyata sağlıklı et yemek istiyor. Hakkıdır. Peki tüketici ucuz fiyata, uygun fiyata en kaliteli eti nasıl yiyecek? Bu defa karşımızda Fazlı Yalçın Dağ var. Kasaplar Federasyonu Başkanı. Fazlı Bey merhaba.
Merhaba Melda Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Meliha.
Meliha Hanım pardon.
Biliyorum, biliyorum. Olsun. Önemli değil.
Düzeltin. Çok özür diliyorum özellikle.
Rica ederim. Hiç önemli değil. Biz tanıyoruz birbirimizi. Ben de çok yaparım böyle şeyleri. Evet. Şimdi tüketici uygun fiyata
Hanım,
ve kaliteli eti nasıl yiyecek?
Küçük bir düzeltme yapmam gerekiyor. Ankara Kasaplar Odası Başkanı olarak konuşacağım.
Tamam, peki öyle tamam. Konuşun. Yani bir de büyük borç yapılandırması var. Kasapların durumunu soracağım ama yani ister istemez.
Her şeyi sorabilirsiniz.
Evet, buyurun.
İyi yerde cevap vereceğim. Şimdi efendim yani bu et konusunu konuşurken önce bizim tüketim alışkanlıklarımızı konuşmayı daha doğru görüyorum. Şöyle ki yani biz yakın geçmişe kadar et ihtiyacımızın neredeyse %95 kadarını küçükbaş hayvan etinden karşılıyorduk. Takdir edersiniz ki o zamanlar bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın şeyleri, kanunları ortaya çıkmamış, yürürlüğe girmemiş, işte köyler yerinde duruyor, mahalle olmamış, meralar imarda değil, meralar küçükbaş hayvanın yayılımına açık. Bu bizim tercihimiz. Büyük mağazacılık sistemlerinin çıkıp eti sergileyerek satma usulleri daha ön plana çıkınca süratle büyükbaş hayvandan yana döndü. Şimdi şu anda %85 civarında bir oranda büyükbaş hayvan etinden biz et ihtiyacımızı karşılıyoruz. %15'lik bölümünü de küçükbaş hayvandan karşılıyoruz. Bizdeki en büyük arıza buradan başlıyor. Bunu peki Avrupa'daki gayrimüslim ülkelerde bunu nasıl yapıyorlar? O insanlar et ihtiyaçlarının %50'den daha fazlasını dinimizce haram olan domuz etinden karşılıyorlar. %40-%45'lik bölümünü de büyükbaş hayvandan karşılıyorlar ve orada çok fazla bir sorun olmuyor. Biz de yapılış biçimi itibarıyla da besicilikte sıkıntılar var. Yani bir hayvan alıyorsunuz, gidiyorsunuz bir de yem alıyorsunuz. Bunun ikisini birleştiriyorsunuz. 8 ay bu hayvana bunu yediriyorsunuz ve bir maliyet ortaya çıkıyor. Bir başka deyişle şöyle söyleyeceğim. Bir tane düve aldık. Yani dişi dana aldık. Bunu olgunlaşacak seviyeye getirdik. Tohumlattırdık. Bu hayvan hamile kaldı. Doğurdu. Doğan yavrusunu besiye aldık, et haline gelecek şekilde besledik. Geçen süre 30 aydan daha fazla. 30 ay boyunca bu hayvan her gün para yiyor. Küçükbaş hayvan meradan yiyor, büyükbaş hayvan paradan yiyor. En büyük bizdeki sıkıntı buradan çıkıyor. Yani şimdi kimseye diyemeyiz ki sen yaptığın işten geçinme, zarar et. Bu... Tabii bir de kendine yeterli olma durumumuz maalesef şu anda neredeyse yok noktasında. Niye böyle oldu derseniz sanki 2007'li yılları yeni baştan yaşıyoruz. 2007-2008'deki bir kuraklık, bunun arkasından gelen tahılsal üretimimizdeki düşüklük, yem fiyatlarının süratle yükselmesi, süt fiyatlarının olduğu yerde kalması... İnsanların elindeki damızlık hayvanların kestirilmesine neden oldu. Aynı şeyi daha sonra da arkasından bir ithalat ortaya çıktı. Biz o zaman da dedik ki bu olumsuzluklardan sonra küçükbaş hayvan adedi çok azaldı Türkiye'de. Bu sektörün başka elemanlarını da tetikler. Dolayısıyla da biz Böyle giderse yakında et ithal eden bir ülke oluruz. Maalesef söylediklerimiz aynen çıktı. 2010 yılında bir ithalat oldu. Hiçbir zaman için istemeyiz. Aklı başında olan kimse de istemez ithalatı, ama öyle bir noktaya geliyorsunuz ki başka çare yok. Ne yapacaksınız?
Şimdi tabii ki tüketicinin de kaliteli ve uygun fiyatlı et yemesi gerekiyor. Yani
tabii ki.
Şu an tabii kimse ki ete erişemiyor. Et lüks bir tüketim aracı olmadı mı?
Olmaması lazım. Yani bizim okuduğumuz dönemdeki ismiyle zorunlu ihtiyaç maddelerinin arasında olması lazım. Yani şimdi lüks tüketim niye olsun? Benim bu işe başladığım zaman değil. Yani aşağı yukarı öğrendikten sonra Ankara Ticaret Lisesi'nde okuyorum. Ekonomi hocası bir ödev vermiş, tuttum. Ben de kendimce bir ödev hazırladım. Ne kadar maaşla ne kadar et alınıyor? Ankara'yı bilirseniz Sıhhiye'den, Eti Bank'ın olduğu yerden tren köprüsüne kadar olan bölümdeki banka dahil bir sürü esnaf vardı orada. Onlardan aldığı maaşı ve karşılığında aldığı eti bir kenara yazdım. Bir rapor haline getirdim, ödev haline getirdim, götürdüm. Allah rahmet eylesin, ölmüştür diye düşünüyorum. Biz geldik 70'li yaşlara. Türkan Hoca'ya verdim. Baktı, inceledi. Dedi ki sen kesin kasap olacaksın. Bu benim baba mesleğim. Ama orada bir gerçek var. Ben bu memlekette kilosu 5 liradan 5 sene et sattım. 1965-1970 aralığında. Yani o zaman bir kalfa maaşıyla, çünkü o zaman asgari ücret diye bir şey yok. Kalfa maaşı var, usta maaşı var, memur maaşı var, müdür maaşı var. Başka bir şey yok. 100 kilogram et alıyordu. Kendi dükkanımızda çalışanlardan biliyorum. Yani usta da 200 kilogram et alıyordu. Şimdi kim bu paraları alabiliyor? Yani vatandaşın maaşının satın alma gücü azalmış. Burada hiç kimse kabahatli değil. Gidiyorum. Ben dün pazara gittim. Ankara'da 100. yıl pazarı iyi bir pazardır. 3 kilo patates 50 lira. Allah aşkına, yani bu kabul edilebilir bir şey değil ki.
Doğru. Peki.
Ama geçip de baktığımız zaman şey olan vatandaşın parasının satın alma gücü en düşük düzeyde olan. Yok böyle bir şey yok ya. 50 lira domates, 50 lira biber. Tamam, mevsiminde yiyelim bunu ama.
Sizin kasaplarda etin fiyatı nedir? Patates böyle, soğan böyle, ama siz eti kaça satıyorsunuz?
Melih Hanım, şimdi biz eti karkas fiyatlarını göz önüne aldığınızda yaklaşık %55-%60 aralığında bir maliyet yükü biniyor üstüne. Nedir bu maliyet yükü derseniz, elektrik parası, dükkan kirası, işçi parası, sigortası, bu karkasın içerisinden çıkan kemik. Biz karkasa çünkü kesilip işte başı, ayakları, derisi, iç organları alınan kısmına hayvanın karkas diyoruz. Bu kendi olduğu haliyle satılmıyor. En azından kemiğinden ayrılıyor. %20'nin üzerinde bir kemik var. Bir de şira veren bir ürün %70 civarında, aynı insan gibi düşünün. Yani varlığında su bulunduruyor ve bu durdukça su kaybına uğruyor, ağırlık kaybına uğruyor. Yani bu şartlar dahilinde ben nereye göre söyleyeyim bilmiyorum ama Ankara civarında diye düşünürsek yani 190-200 lira civarında kıyma 1 kilogram. Vatandaşın asgari ücretine bakıyorsun, karşılığı 40 kilogram et. Benim söylediğim bu 68-69 yılı ya da 69-70 ders yılı, 70'te mezun oldum çünkü oradan. 69-70 yılı diyelim. O zaman 100 kilogram et alan bir insan bugün 40 kilogram alacak bir noktaya düşmüş. Belki bu ilerleyen zamanlarda daha da yükselebilir. Çünkü yem fiyatı arttıkça besleme maliyeti artıyor. Dolayısıyla hayvanın üreticiye maliyeti artıyor.
Şimdi bunu
çok özür dilerim. Bir tamamlayayım. Karkas fiyatı arttıkça Kars'taki ya da Kastamonu'daki ya da her nerede varsa oradaki beslenecek dananın fiyatı da artıyor. Siz burada 10 lira artırdığınız zaman orada adam 1000 lira artırıyor. Yani bu bir kısır döngünün içerisine girilmiş durumda şurada. Ha tabii buna bir de yani insanın canı sıkılıyor. İşte şurada şu paraya mal kesildi.
Bir saniye araya gireceğim. Araya girmek tabii zorundayım. Çünkü meselenin özü şu. Sizce bu sorun çözülmüyor. Çözülmesi için hiç kimse hiçbir şey yapmasa sorun ne kadarlık sürede çözülür? Ne diyorsunuz?
Vallahi bütün açık yüreklilikle söyleyeceğim. Ben bunu daha önceleri de söyledim. Hiç kimse hiçbir şey yapmasın. 3 sene sonra biz bundan daha iyi oluruz. Çünkü bunu ben o 2009'da rapor yaptık. Neredeyse koyun sayısı 10 milyonun altına inmişti. Kimse bana inanmadı. Koyun başına 10 lira destekleme primi çıkardılar. 10 milyon koyun bulamadılar dağıtacak. Bugün geldi, bakın 50 milyonlu rakamlardan söz ediyoruz. Bir baktık vatandaşın malı para ettiği zaman vatandaş bunun üretimine yöneliyor. Ama yani bu büyükbaş hayvanda maalesef başkaca sıkıntılar da var. Meriye Hanım, bizim hayvanlarımızın doğurganlık oranı %60'larda en kabadayı. Yani bizim et aldığımız, hayvan aldığımız ülkelerde bu oran %80, %85'lerde. Önce bizim bu problemimizi çözmemiz lazım.
Otumuz mu yok bizim?
Etimiz değil efendim yani.
Otumuz hayvan... diyorum, otumuz mu yok? Hayvanları besleyemiyoruz biz. Besleyemediğimiz yani... için hayvanlar zaten sağlıksız. Temel sorun ne orada?
Vallahi şunu söyleyeceğim, yani bu bakanlığın araştırması gereken konu, akademisyenlerin araştırılması gereken bir konu. Ben hasbelkader Eskişehir İktisadi Ticari Bilimler Akademisi'nde okudum. Yani bir zooteknist değilim ki ben buna fikir yürüteyim, ya da veteriner hekim değilim ki bu niye
böyle
öl tutmuyor bu hayvan. Bir, ikincisi bir de buzağı kaybımız var.
Var.
Tamam, geçmiş senelere göre daha az ama var.
Peki biz bunu onlara bırakalım size. Türkiye'de ne kadar kasap var?
Aşağı yukarı yani federasyon bünyesinde olanlardan söz etmiyorum. Bütünüyle olandan aşağı yukarı 40 bine yakın kasap var.
Peki 40 bin kasap bugünkü evet şartlar altında nasıl işleri yürütüyorlar? Kapananlar var mı?
Olmaz olur mu? Yani şimdi biz sattığımız etin üzerinden kazandığımız parayla geçiniyoruz. İnsanlar yaptıkları işten geçinebilmeli ki işlerini devam ettirsinler. Bu üretici için de böyle. Kasap için, satıcı için de böyle. Yani bunun başka bir şekli yok. Vatandaşın parası bu eti almaya yetmiyorsa ben satacak adam bulamazsam ne olacak? Ben geçinemeyeceğim. Ben satacak adam bulamayınca ben gidip mal almayacağım. Ben mal almayınca üretici malını kestiremeyecek. Biraz önce bahsettiğim kısır döngünün bir parçası da bu. Biz istiyoruz ki istikrar olsun piyasada ama... Bakıyorum bizim memleketimizde neyi nerede ne kadar üreteceğiz, bunun hiçbir hesabı bugüne kadar yapılmamış. Geçenlerde bir üretim planlaması diye bir şey basında yer aldı. Sevindim, bir yere başlamak da bir şeyi çözmek için bir adım sayılır ama geç kalınmış bir şey. Yani nasıl olur yani bir sene patates 1 lira, bir sene 10 lira. Yani ben buna akıl erdiremiyorum. Bir de bizim ihtiyacımız varsa ihracat yapmış olmak için mal dışarıya satılmaz. Hani bizde bir laf var Meriye Hanım, ben umarım bacımdan, bacım ölür acından.
Yani yok, dert çok Fazlı Bey, dert çok, dert çok. Kasapların yani derdi de çok.
Yani benim kadar konuşabilecek bir şey, birisi olursa, böyle bir canlı yayın olursa geçip seve seve başka şeyler de konuşuruz ama yine de ben sizlere ne kadar teşekkür edeyim bilmiyorum. Bizi kendimizi ifade etme fırsatı veriyorsunuz ama şuraya bakın ya, 2009'dan beri biz bunu konuşuyoruz yani. Yürüyerek yol alsa bir yere varırdı yani bu.
%100 haklısınız. Ne diyelim ki? Çocuklarımız et yesin, insanlarımız et yesin, süt içsin, sağlıklı yaşasın istiyoruz ama sorunu çözemiyoruz. Ben size teşekkür ediyorum Fazlı
Bir
Bey.
Şey değil, bir şeyi daha aktarmak istiyorum Melih Hanım. Ben gittim, bir fuar vardır Clermont'ta, Fransa'da, Lyon yakınlarında bir yer. Bize orada sağ olsun oradaki ticaret ateşemiz, oradaki görevliler çiftlik gezdirdiler. Ben bir baktım ki orada inek hem kendine bakıyor, hem sahibine bakıyor, hem yavrusuna bakıyor. Siz bunu bu noktaya getiremedikten sonra her şeyi parayla alıp bir et üreteyim dediğiniz zaman bu işin altından kalkamazsınız. Pahalıya mal olur. Yem alıyoruz, %70'i yurt dışına bağımlı, dövizle satın alıyor. Nasıl ucuzlayacak ki bu da ucuzlasın? Hayvan içimizdeki mevcut varlığımız bizim ihtiyacımızı karşılamaktan uzak. Besin materyali dediğimiz erkek dana ithalatına bir sene olmasa da öbür sene ihtiyaç duyuyoruz. Yani ben bilemiyorum. Allah yardımcımız olsun.
Kimsenin ya biliriz. Sizinle yok. Zaman zaman yine otururuz, konuşuruz. Çünkü konu önemli. Sağ olun diyoruz. Derdinizi anlıyoruz. Ama kasapların da işi zor, tüketicinin de işi zor, üreticinin zaten işi zor, besicinin dememiz lazım ve politikasızlık bizi öldürüyor. Sürdürülebilir bir hayvancılık politikasının olması lazım. Sağ olun Fazlı Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Ve hemen rotayı nereye çeviriyoruz? Bu defa adresimiz Londra olsun mu olsun. Şöyle biraz derin nefes alalım. Niye? Çünkü Türkiye'de sorun çok ama dünyada da sorun çok. Bu defa karşımızda Gözde Sapanlı var. Gözlem Gazetesi'nin Londra temsilcisi. Daha doğrusu İngiltere temsilcisi. Gözde Hanım merhaba.
Merhabalar Melih Hanım.
Nasılsınız?
Sağ olun. Siz nasılsınız?
Sağ olun. Ben de iyiyim. Türkiye'de dert çok ama İngiltere'de de çok. Orada da ekonomi nasıl? İyi mi? İşler yolunda mı?
Türkiye ile kıyaslarsak aslında biz şu an İngiltere'nin enflasyon oranına ulaşmak için Türkiye'de olsaydık eğer herhalde hepimiz can atıyor olurduk. %10.1'e geldi enflasyon Türkiye'de. İngiltere'de bundan birkaç ay önce %12 idi. Ve o zaman da sendikalar greve gitmek üzere çalışanlarını yüreklendirdiler ve grev kararları alındı. Ve son iki ayda enflasyon yavaş yavaş da olsa düşmeye başladı ve şu anda %10.1. Ve bu durumdan çok şikayetçi halk, çalışan maaşlı kesim, bu kesim bu durumdan çok şikayetçi. Ve öldük bittik diyorlar Melih Hanım.
Biz ne yapalım? Biz ne yapalım? Onlar öldük bittik derken şimdi ben onlar öldük bittik diyorlar ama Prens Harry'nin kitabını okumaktan vazgeçmiyorlar değil mi? Nedir bu Prens Harry ve Meghan özellikle platformda izleniyor ama sinemalarda da gösterimi olacak. Nedir? Bununla mı ilgileniyorlar? Öyle mi rahatlıyorlar?
Açıkçası burada kraliyet ailesinde uçan kuş halkın çok ilgisini çekiyor. Yani ufacık bir orada bir kuş bile uçsa halkın çok ilgisini çekiyor. Kraliyet ailesinin var olma nedeni zaten bu. Biraz işin PR'ı, fakat bu sefer çok farklı bir konu var, çok can sıkıcı bir konu. Ha, can sıkıcı konular bitiyor mu kraliyet ailesinde? Bitmiyor ama bu sefer ciddi bir hainlikle karşı karşıya kraliyet ailesi. Çok sevilen bir kişiydi Prens Harry, ailenin en çok sevilen insanıydı hatta, ta ki hayatına şu anki eşi Meghan Markle girene kadar. Meghan Markle'la evlendikten sonra işler değişmeye başladı. Tabii ki basın her zamanki gibi çok aşırı derecede ilgili. Prens William ve karısıyla da çok ilgiliydiler. Rahmetli anneleriyle de çok ilgiliydiler. Olumlu ve olumsuz yönde. Fakat aile hani bu durumda biraz aslında mağdur kalan taraf kraliyet ailesinin kendisi. Prens Harry ve karısının iddia ettiği gibi kendileri mağdur durumda değiller. Onlar halkın şöyle de bir takdirini ve aslında desteğini aldılar. Biz artık kraliyet ailesinde olmak istemiyoruz. Kendi ekmeğimizi kendimiz kazanacağız deyip geri çekildiler. Bu halkın desteklediği bir tavırdı. Yalnız Bunun akabinde kendi mesleklerini icra etmek yerine ailenin bir takım kirli çamaşırlarını ve aile mahremlerini kraliyet ailesinin ortaya sererek bunu bir para kazanma aracı olarak kullanmaları ve buradan milyon dolarlar elde etmeleri, işte burada konservatif bir yapıya sahip olan İngiliz toplumu bir dakika dur dedi. Yani bu yapılan son kamuoyu araştırmalarında da Harry'nin ve Meghan'ın popülerliğinin ve inandırıcılığının son derece aşağılara düştüğünü ve saygınlıklarının gitmekte olduğunu gösterdi. Kitaba ilgi var mı? Var. Şu anda kitap tüm dünyada satışa sunulduğu günde en çok satış yapan kitaplar sıralamasında. Hatta İngiltere'de Harry Potter'dan sonra ikinci sırada.
Kaç
hatta
milyon bir veri var diyorlar. Mı? Bir veri var mı?
1,5 Evet, 1,5 milyon. 1,5 milyon adet. Aynı şekilde Netflix'te gösterime giren dokümenteri dediğimiz bu belgeseller arasında da ikinci sırada. Netflix'teki belgeseller sıralamasında. Çok ciddi, yani 7.7 milyon da izleyiciye ulaştı Netflix'ten. Şimdi para yapıyorlar mı? Yapıyorlar Melih Hanım. Prens Harry de, hanımı da. Fakat konservatif İngilizlerin hoşuna gitmiyor bu durum. Çünkü kraliyete, özellikle ölen kraliçeye olan saygıları çok büyük buradaki toplumun. Ha, şu anki krala karşı, kralın kardeşi Andrew'a karşı aynı saygıyı duymuyorlar. Evet, ama bir yapı var, bir monarşi yapısı. Şunu karıştırıyor insanlar. Monarşiye karşı olmakla monarşinin içindeki durumların hepsini desteklemek arasında bir ters bir bağlantı kuruyor insanlar. Evet, monarşiye karşı olabilirsin, fakat burada bir haksızlık da var. Bunu da görmemezlikten gelmemek lazım diye düşünüyorlar.
Doğrudur. İngiltere'nin gündemi farklı. Enflasyon 12'lerden onlara gelmiş durumda, ama biz bugün burada kırmızı eti, canlı hayvan ithalatını konuştuk. Evet. Orada etin fiyatı nedir Londra'da?
Valla şöyle söyleyeyim, 5 pound'un altına alıyorsunuz. Yani pound'un 23 lira olduğunu düşünürseniz eğer, hani kilosunu, ve burada gerçekten kuzu eti, dana eti, hani kırmızı et ve tavuk etinde bir cennet burası. Ve hatta ben hep şu örneği veririm. Dönerlerle mukayese edersek eğer, kebap dönerle mukayese edersek, İngiltere'deki döner ve kebap Türkiye'dekinden çok daha lezzetlidir. Her zaman için maalesef bu gerçek.
Yani hayvancılıkta Anglo-Sakson geleneği, Yeni Zelanda, başbakan gidecek 42 yaşında yoruldum diyor, ama Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, yani Anglo-Sakson geleneğinin hayvancılık üzerindeki etkilerini de göz ardı etmeyelim de, son soru, Türkiye-İngiltere ilişkilerine baktığımızda ne görüyorsunuz?
Şimdi şöyle, Avrupa Birliği'nden çıkması İngiltere'nin buradaki toplumu aslında kendisini Türkiye ile daha yakın hissetmesine neden oldu. Onlar da Avrupa Birliği değil, biz de değiliz artık. Başımızın çaresine bakacağız modundalar. Şimdi Birleşik Krallık'ın çok güçlü bir ekonomisi var ve çok güçlü bir hazinesi var. Avrupa Birliği'nden çıktığından bu yana yeni pazarlar geliştiriyor kendisine ve Türkiye'de çok kıymetli bir pazar Birleşik Krallık için. Özellikle yetenekli çalışan vizesi konusunda açtılar şeyin ucunu. Yani o kadar kıymetli çalışanlar İngiltere'ye gelmeye başladı ki, Türkiye'den scale up vizesi dediğimiz bir vize geliştirdi İngiltere. Ankara Anlaşması çünkü bitmiş oldu malumunuz, şeyden, Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra. Çok kıymetli çalışanlar buraya gelmeye başladı. Mesela bu iş gücü konusunda ciddi bir güçlenme var. Eğitim konusunda da aynı şekilde ve sağlık turizmi konusunda aynı şekilde ve çeşitli ürünleri, mesela zeytinyağı. Zeytinyağı ile ilgili çeşitli kısıtlar var. Bunların kalkması ve bunun gibi ürünlerle ilgili buraya ithalatın sınırlarının kalkması konusunda çok ciddi işbirliklerine giriyor Birleşik Krallık hükümeti Türk hükümetiyle. Ama bu seneyi çok gözlemleyeceklerini söylüyorlar. Çünkü bu sene Türkiye için çok kritik bir sene. Türkiye'deki demokrasinin ve politik dengenin, sağlamlığın, güvenirliğin, burasının ticaretiyle ilgili ve bakış açısıyla ilgili çok önemli bir faktör olduğunu belirtmem lazım. Ayrıca geçen sene atanan bir başkonsolos var. İstanbul'a bu sene atanan bir başkonsolos var. Ankara'ya, İngiltere'den, ikisi de çok önemli isimler. Bu sene izleme senesi de olacak öte yandan.
Bu sene Türkiye-İngiltere ilişkilerinde izleme senesi, özellikle turizmde önemli bir ülke bizim için, önemli bir destinasyon Türkiye. Beyin göçü veriyoruz, sağlık, eğitim diyoruz, ancak fonlar ve yabancı yatırım da önemli. Biz burada virgül diyelim sizinle konuşmaya, çünkü zaman içinde, süreç içinde sizi düzenli zaman zaman yayınlara alacağız. Siz de Gözlem Gazetesi'nde yazıyorsunuz, hayırlı olsun, haftalık gazete.
Teşekkür
değil mi?
Ederim.
Ekonomi gazetesi.
Tabii. Ekonomik, politik, yayın hayatına 30 senedir devam eden, çok güçlü ve bir örneği de olmayan bir mecra. Dinleyicilerimizi de Gözlem'i takip etmeye davet edelim buradan da. Teşekkür ederim.
Sağ olun diyoruz. Meden. Sağ olun. Zeynep Gürel, Çetin Gürel. Gazete devam ediyor. Onlara teşekkür edelim ama biz noktayı koyalım. Bugünlük bu kadar diyelim ve çarşamba günü yine birlikte olalım. Sağlıcakla kalın.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.